Ayrım 23. Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 245. Sayfa 10. 3 gündür denizin üzerinde usul usul kayıyordu beyaz gemi. O son gece uzaklarda adını bilmediğim bir şehrin ışıkları göründü. İçime koca bir kaya parçası girmiş gibi daraldım. Bu durumu gecenin sinsi serinliğine ve kasvetine vermiştim. Oysa yaşanacak hicran dolu dakikaların acı sadasıymış. Kardeşim boğuluyordu adeta. Elini boğazına götürmüş, nefes alamıyordu. Yüzü mosmor kesilmiş, öksürmekten boğazındaki damarlar belirginleşmişti. Birden burnundan ve ağzından kan gelmeye başladı. Babam Manika'ya yakın kümeleşmiş insanlar arasında sohbet halindeyken etrafımıza biriken kalabalığı fark etti. Koşarak yanımıza geldi. Elpidios'u kucağına alarak bağırmaya başladı. Elpidios! Elpidios! Babamın haykırışları boşunaydı. Kardeşimin soluğu çoktan kesilmişti. İncecik kolları iki yana açılmış sallanıyordu. Babam gözyaşları içinde kardeşime sarılırken ben de cılız bir iniltiyle başımı Hugh'un omuzuna gömdüm. Acımız tavsamadan yakışıklı bir subay çevremizi saranları gür sesiyle dağıttı. Neler oluyor? Babam yere çömelmiş gibi oturmuş, kucağında kardeşim gözyaşları içinde yakışıklı subayı süzdü. Kardeşime acıyla bakarak oğlum diyebildi sadece. Sözlerine devam edemedi. Ve etmesi de mümkün görünmüyordu. Biraz sonra bir grup asker gelerek kardeşimi bir çuvalın üzerine yatırdı. Kısa bir tetkikin ardından bizi çağırdılar. İçlerinden en yaşlı ve gözlüklü olanı bir adım öne çıkarak babama baktı. ''Acınızı anlıyorum ama çocuğu denize atmalıyız.'' dedi. Şaşalamamıza bile fırsat vermeden ilave etti. Çocuğunuzda bulaşıcı hastalık emareleri gördük. Az bir yolumuz kaldı. Lakin gemideki bunca insanı riske atmak cahillik olur. Bu hüküm hem sizin hem bizim için ağır bir imtihan. Umarım bizi anlıyorsunuzdur. Böylesi bir mevzuda nasıl feraset beklerlerdi? Buğulu gözlerimi babama çevirdim. Babam yüzündeki kederi gecenin serinliğine katarak sessizce uzaklaştı oradan. Durumu baştan kabullenmişti. Başımı hafifçe öne eğerek babamın peşi sıra yürüdüm. Çok uzaklardan kardeşimin denize atılışını izledim. Kardeşimi kalın bir battaniyeye sarmıştı askerler. Vazifelerini bir an evvel yerine getirmenin telaşı içindeydiler. Battaniyeyi kaldırdıkları gibi savurdular denize. Çok uzaklarda sarı ışıkları titreşen şehre çevirdim bakışlarımı. Tam o sırada mukadderat dedi arkamdan bir ses. Döndüm. Hugh'tu karşımdaki. Yüzüne gecenin karanlığı çöreklenmişti. Solgun bir ifadeyle bana baktı ve şöyle dedi. Seni teselli edecek başka bir sözcük bilemiyorum. Sahte bir gülücük kondu dudaklarıma. Hugh'un kolunu minnet dolu bir ifadeyle sıvazladım ve bakışlarımı o uzaklardaki meçhul şehre çevirdim. Sayfa 11. Kardeşimin öldüğü gecenin sabahına kadar gözlerimi bir an olsun kırpmamıştım. Babamınsa gözleri kapalıydı lakin uyumuyordu. Herkesten uzak bir köşede yalnız başınaydı. Yüzünde sabahın can sıkıcı mahmurluğundan çok taş gibi katı bir ifade vardı. Somurtuyor, hiç konuşmuyor, üzerindeki karanlık örtüyü kaldıran gökyüzüne bakıyordu. Derken yaşlı bir teyze sağ yanımda ağıtlar yakmaya başladı. Ah Levisi, ah Levisi! Hugh gözlerini açar açmaz başının altındaki tahta bavulu kucağına aldı ve teyzeye bet sesiyle iştirak etti. Hugh'den sonra diğer insanlar da aynı arzulu ve bet seslerle teyzeye katıldı. İnsanların sesleri birbirinden farklıydı ama kederleri ve kaderleri müşterekti. Kar topu gibi büyüyen sesler bir müddet sonra gökyüzüne yükseldi, yükseldi ve kesildi. Seslerin kesildiği an Hugh hüzünlü yüzünü bana çevirdi. Levisi benim köyümün adı dedi. Asıl adı Kayaköy. Fethiye'de şirin bir köydür. Bir görsen yamaçların tepesine dizilmiş taş evleri sen de çok beğenirsin. Ama şimdi perişan bir halde arkamızdan gizli gizli ağlıyordur. Ne yazık, hayalet gibi görünen ışıksız evler başıboş ve kimsesiz kaldı. Tıpkı bizim gibi. Hugh anlatmaya devam etti ama kulağım, aklım, yüreğim kardeşimdeydi. Sayfa 12. Gemiden inerken solgun güneş tam tepemizdeydi. Denizden gelen hafif serinliği kucaklayarak indik aşağıya. Aşağı inerken şunları sordum kendime. Biz kimdik? Mübadil mi? Türk doğumu mu? Rum mu? Limanda erkekleri ve kadınları bir teviye sıraya dizen askerler bize pek nazik davranmadı. Kimi fısıltıyla yanımıza sokularak Türk tohumu diye hakaret ediyor, kimi küçümseyici bir ses tonuyla mübadiller diye sesleniyordu. Daha birçoğunun gözünde başka başka anlamlar mevcuttu dilimin varmadığı. Askerlerin içinden sert bakışlı, kaşları çatık bir genç bizim içinde bulunduğumuz grubu işaret ederek beni takip edin dedi. Asker önde, biz arkada ilerledik. Limanın epey uzağında fabrikadan bozma eski kocaman bir binaya girdik. Binaya girdiğimizde askerler, devasa kazanlar ve ağır pis bir koku karşıladı bizi. Kazanların arkasındaki küçük bölümü işaret etti asker. Şuraya geçin ve soyunun diye emretti. Kalın bir perdeyle ayrılan bölüme geçtik ve utana sıkıla anadan üryan kalıncaya dek soyunduk. Tüm elbiselerimizi o devasa kazanların içine attılar. Bizi de daracık bir buhar odasına sıkıştırdılar. Dışarı çıktığımızda buz gibi su dolu kovaları kafamızdan aşağı boşalttılar. Vücudum lime lime kesilmişti adeta. Sırada ne var diye merakla düşünürken yüzüme doğru temiz lacivert bir tulum uzattılar. Hızlıca giyindim. Beyaz ince kumaş gömleği kirlenmiş yaşlı bir adam binanın arka kapısını işaret etti askerlere. Askerler bizi tek sıra halinde dışarı çıkardı. Dışarıda küçük bir çadır kuruluydu. Çadırın içine herkes sırayla girdi. Sıra bize geldiğinde genç bir subay durun dedi. Siz ikiniz işlemlerden sonra benimle geleceksiniz. Soru sormaya çekindik. Başımızı evet manasında hafifçe öne eğerek çadıra girdik. Masanın gerisinde oturan şişman adam babama bir takım evraklar uzattı. Birkaç sayfa kağıdı da imza ettirdi. Kafasını masadan hiç kaldırmamıştı. Neden sonra kaldırdı başını ve beni işaret ederek sordu. Oğlun mu? Babam kibarca evet efendim dedi. Elpi diyor adında bir oğlun daha varmış, o nerede? Babam ayaklarının ucuna bakarak öldü efendim dedi. Hiçbir his belirtisi göstermeyen adam babamın elindeki kağıtları aldı ve damgaladı. Muhacir kaydınız yapıldı, çıkabilirsiniz dedi. Çadırdan çıkarken babam elindeki kağıtları bana uzattı. Kağıtların üzerinden hangi limandan gemiye bindiğimiz, mesleğimiz, memleketimiz ve bundan sonra nerede ikamet edeceğimiz, ne işle uğraşacağımız yazılıydı. Kağıtta yazılanları dikkatle okurken bizi ikaz eden genç subay yanımıza geldi. Beni takip edin dedi sert bir sesle. Babam bu defa cesaret edip sordu. Nereye gidiyoruz? Genç subay aynı sert tavırla yanıtladı. Karantina merkezine. Niçin diye sordu babam. Genç subay nedensiz bir gerginlikle çıkıştı. Müşahede altına alınmanız şartmış. Soru sormayı kes artık. Genç subayın çıkışına bir mana verememiştim. LP diyorsun ölümü bizi yaralarken başkalarını korkutmuştu diye düşünmüştüm sadece. Beşeriyet nasıl böyle bir hisle yaşıyordu? Beşeriyetin müşterek kaderi ölümü tatmak değil mi? Ölüm denilen hakikatin zuhur etmesi küçücük bahanelere muhtaç değil miydi? LP diyorsun zihnimde açtığı yara beni bu türlü kötü düşüncelere karıyor olabilir miydi? Evet belki de saçmalıyor, kardeşimin acısından ne dediğimi bilmiyordum. Bu durum karantina merkezinde geçirdiğimiz ıstıraplı günlerde de sürdü. Ta ki normal insanların arasına karışıncaya dek. Sayfa 13. Biz mübadilleri plansız bir şekilde bölgelere dağıtmışlardı. Kent hayatına aşina birçok kimse kırsal bölgelere, kırsal bölgelerde yaşamış birçok kimse kentlere yerleştirilmişti. Mübadilenin plansızlığından biz de nasibimizi almıştık. Kıyıya yakın balıkçı köylerinden birine yerleştirildik. Balık tutmaktan ne anlardık? Tabii çalışarak insanoğlunun üstesinden gelemeyeceği güçlük yoktu. Hük, babam ve ben kısa sürede bu işin üstesinden geldik. Hatta vasat bir teknemiz bile olmuştu. Uyumak dışında tüm zamanımızı teknede tüketiyorduk. Çünkü acımızı unutmanın başka bir yolu yoktu. İşimiz olmadığı zamanları bile bir meşguliyet arayarak geçiriyor. Eğer bir meşguliyetimiz yoksa maziye dokunmadan sohbet ediyorduk. Günler alelade geçip bitiyor, bir sonraki günde benzer bir sıradanlıkla güneşi batırıyorduk. Sayfa 14. O gün alışık olduğum günlerin dışında başka bir güzellikte doğmuştu güneş. Balığa çıkmadan evvel son hazırlıkları yapmıştık. Yaşadığımız taş evin kapısı ansızın çaldı. Kapıyı araladığımda Bay Fedor'u gördüm. Samimiyetle kucakladı beni. ''Sizin için geldim.'' dedi. Beni evladı yerine koyduğunu ve ne kadar çok sevdiğini biliyordum ama buralara kadar gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Yaşlı gözlerinde titreşen damlalar yanağına süzülerek inerken ''Baban nerede?'' diye. Babam hemen arkamdan kafasını uzatarak ''Bay Fedor siz miydiniz?'' dedi heyecanlı bir sesle. Sıcak bir tebessümle birbirlerinin elini sıktılar. Dışarıda ayaküstü kısaca konuştular ve babam yanıma geldi. ''Bay Fedor bizim için gelmiş, bizi tekrar İstanbul'a götürebilirmiş. Fakat bunun için kızıyla evlenmen gerekiyormuş. Bay Fedor bütün evrakları hazır etmiş. Bu evlilik sadece kağıt üzerinde olacakmış. Seni bilmem ama benim bir yere gitmeye niyetim yok. Artık burada öleceğim, kararım kati.'' dedi. Babamın tutumu gayet açık ve katıydı. Benden başka kimi kimsesi kalmamıştı babamın. Hakkı vardı böyle düşünmekte, lakin içimde tatlı bir heyecan kıpırdıyor, buna engel olamıyordum. Hugh ile göz göze geldik. Gözlerime hayır gitme dercesine mahzun baktı. Bir lahza düşündüm. Hayalini kurdum, bir hayatın peşinden koşma fırsatı bulmuşken bunu niçin elimin tersiyle itecektim? Hugh'e ve babama kararlı bir ifadeyle baktım ve hiçbir şey demeden Bay Fedor'un yanına geçtim. Gidelim dedim sadece. İnsan hayallerini yaşamak için sevdiklerinin kalbini kırıyor değil mi? Ben düşlerimin peşinden gittim. Arkamda kırık iki kalp bırakarak. Oysa her şeyin o kadar güzel olacağına inanıyordum ki. Sayfa 15. Bay Fedor'un kızı Mary çok hoş ve naif bir bayandı. Zarif bir dili, kibar bir yürüyüşü vardı. Kendini temaşa eden gözleri mest edecek, kendinden geçirecek bir letafet ve işveten uzak bir ağırlıkla gülümserdi. Gözlerinin önüne düşen bukleleri toplarken bile bir zarafet sezilirdi hareketlerinde. Mary'e saygım hudutsuzdu. Hayır, Mary'e bir minnet borcum olduğu için değil, saygıyı sonuna kadar hak edecek büyüklükte bir kadın olduğu için. Aramızda saygı namına bir problem hasıl olmadı. Lakin sevgiden yana ikimiz de eksik yaşadık. En mühimi biz olamadık. O Mary'di, ben Leonidas. Müşterek bir hayatı yaşayan iki yabancı gibiydik. Ne o bana aitti ne ben ona aittim. Bay Fedor'un ölümüne kadar bu durum böyle sürdü. Onun ölümünden sonra birbirimizden başka tutunacak dalımız olmadığı gerçeğini kavradık. Çürük de olsa tutunacak bir dalı olması insanın hiç olmamasından evlaydı. Sayfa 16. Beni evladı yerine koymuş, elini bir an olsun üzerimden çekmemiş güzel insanı Bay Fedor'u kaybettim. 1929 senesinin Şubat ayıydı. İstanbul'un en sert kış mevsimlerinden birini yaşıyordu. Uzun zamandır evden dışarı çıkmamıştım. Zira geniş penceremden dışarıya ne vakit baksam cesaretim kırılıyor, kapıdan dışarı çıkacak hevesi kavi dizlerimde bulamıyordum. Şehrin üzerine çöreklenen sis korkunçtu. Günlerdir yağan kar gökyüzünden serpilerek düşmeye devam ediyordu. Boğazın üzerinde buz kütleleri belirginleşmiş, sokakta caddede yürümek imkansızlaşmış, köprüler ve iskeleler kapanmış, ulaşım ve iletişim durmuştu. O sabah uyandığımda pencereden dışarı şöyle bir baktım, manzara gene aynıydı. Mutfağa gittim söylenerek. Mary o meşhur sabah kahvelerinden birini hazırlamıştı. Mary'nin hazırlamış olduğu kahveyi alıp Bay Fedor'un odasına yürüdüm. Bay Fedor'un kapısını çaldım lakin ses yoktu. Bir daha çaldım yine ses yok. İçeri usulca girdiğimde Bay Fedor'u aynalı konsolun önünde buldum. Yerde yüzüstü yatıyordu. ''Bay Fedor!'' diye telaşlı çıktı sesim. Hiç ses vermedi Bay Fedor. Titreyen ellerimle Bay Fedor'un nabzını kontrol ettim. İşte o an her şey için çok geç kaldığımı anladım. Gene de bir telaşla koştum dışarıya. Ayağım çıplaktı ve üzerimde pijamalarım vardı. Bu acayip halime aldırış etmeden iki sokak arkada oturan doktorun kapısını çaldım. Şükür evdeymiş. Vaziyeti bir solukta anlattım ve rica ettim. Bay Fedor fenalaştı. Lütfen yardım edin. Ricamı kırmadı doktor. Eve döndüğümüzde Mary babasının başında gözyaşı içindeydi. Doktor işaret parmağı ile orta parmağını birleştirerek Bay Fedor'un boynuna bastırdı. Bir umut diye mırıldandım. Sonra doktor başını iki yana umutsuzca sallayarak üzgünüm deyince ikinci büyük ıstırabımı yaşadım. Bay Fedor ölmüştü. Bay Fedor'u büyük uğraşlardan sonra defnedebildik. Yakın uzak akrabalar hep bizimleydi. Ne Marie'yi ne beni bir an olsun yalnız bırakmamışlardı. Meğer bu samimiyet miras davasınaymış. Benimse bu mevzu hiç gündemimde olmadı. Bay Fedor bana insanca ve insancıl yaşamayı öğretmişti. Bu ahlaki öğretilerin yanında paranın ne kıymeti vardı? Nihayet vasiyetin okunacağı gün gelip çatmıştı. Tüm vasiler avukatın karşısında en şık kıyafetleriyle dizilmişlerdi. Ben bu miras mevzusundan uzak kalmak için dışarıda beklemek arzusundaydım. Lakin Marie kolumdan tutup içeri çekti. ''Sen de bu ailenin bir ferdisin.'' dedi. Avukat vasiyeti tüm tafsilatıyla okuduğunda Marie dışında bütün gözler düşmanca süzdü beni. Çünkü Bay Fedor geride bıraktıkları hakkında söz söyleme salahiyetini yalnız bana vermişti. Tüm parasını ve mülkünü bana bıraktığı için sevineceğim yere korktum. Beni süzen gözlerin gerisinde gizlenen kini ve nefreti görmüş ürkmüştüm. Marie içimdeki korkuyu hissedercesine tuttu elimi. ''Korkma.'' dedi. Korkmadan çalıştım, çabaladım. Bay Fedor'un bana bıraktığını katlayarak yoluma devam ettim. Ama hiçbir zaman paranın vereceği o sahte keyfi sürmedim. Fakirleri gözettim, muhtaçların yardımına koştum. Tıpkı Bay Fedor gibi. Sayfa 17. Sabah çiçek pasajına uğramak en büyük zevkim idi. Degüstasyona uğrayıp bir fincan kahve içmeyi adet edinmiştim. O gün sabah yine erken saatlerde uyanıp temizlendim, giyindim ve çıktım evden. Apartmanın girişinde posta memuruna tesadüf ettim. Kısa bir hasbihal geçti aramızda, memleket mevzuları işte. Son olarak beyaz bir zarf elime tutuşturup yukarı çıkan merdivenleri tırmandı. Mektup babamdan geliyor olmalı diye düşünmüştüm. Çünkü kaç zamandır yazdığım mektuplara karşılık vermiyordu. Nihayet aramızdaki kırgınlık bitecek diye iç geçirdim bir an. Aslında bu beni teskin eden muteber bir umuttu. Zarfın üzerine baktım. Hayır, yabancı birinden geliyordu mektup. Zarfı merakla açıp mektubu okudum. Mektupta babamın garip bir buhran neticesinde öldüğü yazıyordu. O an yüreğimden bir pare kopmuş, canım yanmıştı. Olduğum yere yığılıverecektim. Güç bela dışarı attım kendimi. Tanımadığım yabancı sokaklarda bir meczup gibi dolandım. Aslında kendimi arıyordum o bilinmedik sokaklarda. Benim dışımda başka bir ben vardı sanki. O hızlı adımları atan adam ben değildim. Kendime gelmem birkaç ay sürdü. Babamla kırgın ayrılmış olmamız ruhumu derinden sarsmış, uzun müddet kendime gelememiştim. Babamın mezarını ziyaret edecek kuvveti kendimde bulduğumda yola ancak çıkabildim. Bir zamanlar yaşadığım balıkçı köyüne döndüm. Köyün kıraathanesinde kimsecikler beni tanımadı. Halbuki kısa zamanda herkesle kaynaşmıştım. Ne de çabuk unutmuşlardı. Kim olduğumu, niçin oraya geldiğimi anlatınca herkes duraksadı. Leonidas olduğuma inanamadılar. Çünkü bana bakmıyorlardı. Onlar zahire bakıyor, zahirde gördüklerine biçim ve renk veriyorlardı. Onların nazarında bir asilzadeydim. Ta ki adımın Leonidas olduğunu söyleyinceye dek. Kıraathanedekilerin şaşkın bakışlarını görmezden gelip babamı sual ettim ortaya. Babamın mezarı nerede, bileniniz var mı? İçlerinden en yabancı olduğum bir sima öne atıldı.
Ben yerini biliyorum.
Birlikte babamın mezarına gittik. Babamın mezarı denize inen bir yamaçta, kimsesizlerin gömüldüğü, küçük otların çevrelediği yeşil bir alandaydı. Babamın mezarı başında uzun süre durmuş, ona anlatamadıklarımı bir bir anlatmıştım. İçimi daraltan tüm sözleri etmiş, hafiflemiştim adeta. Gözyaşları içinde mezardan ayrılırken Hugh'u sordum. Beni buraya getiren yabancıya. Öyle birini hiç duymadım dedi. Nereden duyabilirdi ki? Onca yıldan sonra yabancı birine Hugh'u sormak mantık dışıydı. Üzüntü içinde limana döndüm. Beni İstanbul'a götürecek büyük gemiye bindim. Gemi kaba sesiyle usul usul hareket etmeye başlayınca limandaki kalabalık da kımıldadı. İşte o an kalabalığın arasında boş boş gezinen gözlerim Hüge'deydi. Dudaklarını büzmüş, yüzünü buruk bir ifade kaplamıştı. Sanki o da bana bakıyor ama beni görmüyordu. Neden sonra kayboldu? Belki de Hüge değildi. Haleti ruhiyen bana bir çeşit oyun oynuyordu. Yaşadıklarım gerçek miydi, düş müydü? Ne önemi vardı ki? Hük iyi bir dosttu. Önemli olan sadece buydu. En muhtaç ve sefil vaktimi gözetir, ortaya çıkardı. Bir görünür, bir kaybolurdu. İşte yine gitmiş, kaybolmuştu. Bir gün muhakkak dönecekti.
23. ayrımın sonu. Sayfa 254.